nurpenceresi.com. Sesli sohbetler. Açıklayan Doktor Ahmet Çolak.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 21. mektup. Bismihi subhanahu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Bismillahirrahmanirrahim. İmma yebluganne indekel kibara ahaduhuma ev kilahuma fela tekul lehuma uffin ve la tenherhuma ve kul lehuma kavlen kerima. Vakfit lehuma cenahaz zulli minel rahmeti ve kul rabbirhamhuma kema rabbayani sagira. Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum in tekunu salihin. فَإِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّابِينَ غَفُورًا. Ey hanesinde ihtiyar bir valide veya pederi veya akrabasından veya iman kardeşlerinden bir amelmande veya aciz, alil bir şahıs bulunan gafil. Şu ayet-i kerimeye dikkat et. Nasıl ki bir ayette, beş tabaka ayrı ayrı surette ihtiyar valideyne şefkati celbediyor. Evet, dünyada en yüksek hakikat, peder ve validelerin evlatlarına karşı şefkatleridir. Ve en âli hukuk dahi, onların o şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. Çünkü onlar hayatlarını kemal lezzetle evlatlarının hayatı için feda edip sarf ediyorlar. Öyleyse insaniyeti sukut etmemiş ve canavara inkılap etmemiş her bir velet, o muhterem, sadık, fedakar dostlara halisane hürmet ve samimane hizmet ve rızalarını tahsil ve kalplerini hoşnut etmektir. Amca ve hala peder hükmündedir. Teyze ve dayı anne hükmündedir. Evet, 21. mektup anne baba haklarıyla ilgili. Okuduğumuz ayet-i kerime de anne babaya nasıl davranılacağıyla ilgili ayetlerden bir tanesidir. Bu ayet-i kerimenin başında Allah-u Teala وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهِ وَبِالْوَالْدِينِ اِحْسَانًا. Yani Allah sadece kendisine ibadet etmenizi ve anne babanıza ihsanda bulunmanızı hükmetti, karar verdi. Yani Allah-u Teala kendisine ibadet emrinden hemen sonra anne babaya iyilik yapmayı, itaat etmeyi, onların gönlünü hoşnut etmeyi emrediyor. Hemen ayetin devamında da bu kısım. Ey hanesinde ihtiyar bir valide veya pederi. Risale-i Nur'un cümlelerinin tanzim ve tertibi muhakkak bir hikmete mebnidir. Mesela burada bir valide veya pederi demesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine dayanıyor. Peygamber Efendimiz kime iyilik yapayım ya Resulallah diyen sahabiye annene buyurmuş. Üç defa annene, tekrar bir daha sormuş, yine annene buyurmuş. Sonra babana demiş. Sonra babana. Demek ki hanesinde ihtiyar bir valide demesi anne hakkının baba hakkından daha önce geldiği anneye. Niye? Çünkü anneler babalara göre daha zayıf, daha serü teessür, daha çok incinmeye müsait olduğundan, annenin çocuk üzerindeki hakkı daha fazla olduğundan dolayı anneye, anne, valide veya pederi. Tabi müfessirlerin, mücedditlerin, müştehitlerin özelliği burada ortaya çıkıyor. Ayet-i kerimede biri veya ikisi sizin yanınızda ihtiyarlarsa, ihtiyarlığa ulaşırsa, yani sizin yanınızda ihtiyar bir anne veya ihtiyar bir anne babanız varsa ayeti, burada akrabaları ve diğer yaşlıları söylemiyor Kur'an-ı Kerim bu ayetinde. Ama Üstad Hazretleri, Bediüzzaman Hazretleri bu ayeti tefsir ederken, pederi veya akrabasından bütün yaşlı bakıma muhtaç akrabalar girdi buraya. Devam ediyor. Veya iman kardeşlerinden. Akrabanız olmayabilir ama bakıma muhtaç birisi olabilir. Ve siz de bunu bakıma muhtaç olan kişiyi bakmak durumunda kalabilirsiniz. Burada dereceye göre sorumluluk anne babadan başlar. Akrabalara ve iman kardeşlerin hepsine gider. Faraza. Bulunduğunuz muhitte bakıma muhtaç bir insan varsa ve hiç kimse bakmıyorsa, o muhitteki herkes ve özellikle yakın komşuları, devlet de dahil bundan sorumlu olur. Yani Allah-u Teala insanlara sadece farz-ı ayın emretmemiş. Yapmaları gereken görevleri herkese özel yapmak zorunda olduğu görevler olduğu gibi, beş vakit namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi her zengine. Ama bütün Müslümanlar üzerine farz olmakla beraber bir kısım insanlar o farzı yerine getirdiği zaman diğerlerinin o sorumluluktan kurtulduğu farzlar da var. Mesela cenaze namazı bunlardan biridir. Farzdır ama ümmeti Muhammed'in hepsine, işlerinden bazıları bunu yaparsa yapanlar sevabını alır, farz sevabını, ama yapmayanlar bundan mesul olmaz. Fakat o cenaze ortada kalsa, o zaman o cenazeden bütün o muhitin insanları sorumlu olur. İşte anne babaya bakmak her evladın görevi. Akrabalarından da hiç kimse, bakacak kimsesi yoksa ve bakıma muhtaç bir insansa, hatta muhit bulunduğu muhitte de olsa, hiç kimse bakmıyorsa, o muhitte bulunanların hepsi bundan mesul olur. Derecelerine göre. Elbette bir evladın anne bakıma muhtaç anne babasına bakmamasıyla bir akrabanın bakmaması aynı derece değil. Ama herkes kendi derecesine, kendi durumuna göre bir mesuliyeti söz konusu. İşte Üstad Hazretleri bu ayeti kerimeyi bir valide veya pederi veya akrabasından veya iman kardeşlerinden bir amel mânde, yani çalışmaktan düşmüş, çalışacak hali kalmamış veya aciz, yani iş yapamıyor, amel mânde aslında iş yapamıyor, elinden iş gelmiyor artık. Aciz, biraz daha, daha belki ona göre ağır, daha bir daha geliyor, alil bir şahıs. Bu da artık sadece iş yapamaz değil, aciz de değil, bir de hasta, bakıma muhtaç. Yani normal durumdan en zor duruma doğru bir gidiş var. Olur ki bazen felç olabilir, altını almak gerekebilir, bütün ihtiyaçlarını sizin gidermeniz gerekebilir. Yani normal, bütün ihtiyaçlarını kendi giderir ama artık çalışmıyor. Sizin yanınızda kalıyor, size faydası yok ama zararı da yok. Yani maddi anlamda bir fayda ve zararı yok. Buradan tutun, en zor duruma gidinceye kadar derece derece bakıma muhtaç. Böyle birisi evinde bulunan gafil. Fesubhanallah. Yani elinde bir elmas var, bir hazine var, bir define var ama sen bunun farkında değilsin. Öyle değilsen gafilsin diyor. Şu ayeti kerimeye dikkat et. Nasıl ki bir ayette beş tabaka ayrı ayrı surette ihtiyar valideyine şefkati celbediyor. İhtiyar valideyine şefkati celbediyor. Çünkü ayette senin yanında onlardan biri veya ikisi ihtiyarlarsa diyor. İhtiyarlık söz konusu. Bu zaman zaman soruluyor, ne demek ayette beş yönden şefkati celbediyor diye. Ayeti kısaca mealini vermeye çalışayım. İmma yebluğanne indekel kibara ahaduhuma ev kilahuma. Yukarıdaki ayetin başında geçtiği için, yani o anne babandan biri veya ikisi senin yanında ihtiyarlığa ulaşırsa, yani yanında ihtiyar bir anne baban varsa, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ, her ikisine de üf deme, hatta üf bile deme diye duymuşsunuzdur. Bu bir. Yani normalde zaten bu mana ifade etmiyor mu? Onlardan birine üf bile demeyin. Burayı okuyunca Üstad Hazretlerinin gayrimüslimlere karşı davranışımızla ilgili verdiği cevap aklıma geliyor. Onlara karşı tavrımız nasıl olmalı? Sıdık, doğruluktur diyor. Yapacağımız sonra sıdıktır. E zaten sıdık da doğruluk. Sonra yalan söylememektir. Öyle kuvvet veriyor ki. Ya doğruluk. Sıdık. Sıdık da zaten doğru olmak demek. Yalan söylememek de zaten doğru olmak demek. İşte konuya kuvvet vermek için böyle ifade ediyor. Allah-u Teala şu ayette beş yönden anne babaya şefkati celbediyor. Bir defa onun ikisine de öf bile demeyin. Bir. İki. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَر۪يمًا. Bir de güzel konuşacaksınız. Tatlı konuşacaksınız. Üç. وَخْفِتْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Onlara şefkat kanatlarınızı geriniz. Yani sadece siz zarar vermeyin yetmez. Başkalarının da zarar vermesine müsaade etmeyeceksiniz. Şefkat kanatlarınızı gereceksiniz. E, torunları belki incitebilir. Veya gelini, veya damadı, veya komşuları alay alabilirler, zarar vermek isteyebilirler. Onların da zarar vermelerine, kalplerini kırmalarına izin vermeyeceksiniz. Devam ediyor. Üç oldu. Dört. Dört oldu değil mi? Evet, dört oldu. Ha, velâ tenherhuma, oraya atladık, hakkınızı helal edin. Ve onları azarlamayınız. Üçüncüsü, güzel söz söyleyiniz. Dördüncüsü, şefkat ve merhamet kanatlarınızın altına alınız. Beşincisi de, ve kur rabbirhamhuma kema rabbeyani sagira. Şöyle dua ediniz. Rabbim, onlar beni küçükken nasıl terbiye edip, yetiştirip, büyüttülerse, sen de onları merhametinle muamele buyur. Rahmetinle muamele buyur diye dua ediniz. Onun için namazlarda hep dua ederiz değil mi? Bütün dualarımızda. Ve valideyi, yani önce kendimize dua etmenin hemen arkasından, anne babama da, Rabbena atina fid dünya, Rabbena gfirli vel validey ayet. Rabbim beni, anne babamı diye. Dolayısıyla çocukların anne babalarına dua etmesini isteyen Rabbimizdir. İşte bu ayet bize anne baba hakkının Allah nezdinde ne kadar önemli olduğunu ifade etmeye fevkalade yeter. Bir ayette beş tabaka ayrı ayrı surette, ayrı ayrı surette değil mi? İhtiyar valideyine şefkati celbediyor. Evet, dünyada en yüksek hakikat, peder ve validelerin evlatlarına karşı şefkatleridir. Yani dünyada kesin, değişmez bir kuralmış. Bu hayvani validelerde de var. Hatta nebati validelerde bile var, enteresan. Gidin ağacın dalındaki meyveyi almaya çalışın. Olgunlaşmadıysa vermek istemez. Yavrularına sahip çıkar. Evet, bitkilerde bile bir var bu. Bak, toprağa girin, toprak ana. Verir mi size yavrularını, bitkileri, ağaçları? Vermek istemez değil mi? Bakın, o topraktan tutun bitkilere, oradan gelin hayvanlara, korkak tavuk, yavrusuna zarar vermek isteyen ite saldırır, İcab ederse kendini feda eder. İşte bu şefkat ve merhametin en zirvesi insanlarda. İnsanlardaki bu şefkat ve zirvenin, şefkat ve merhametin zirvesi de annelerdedir. Annelerin de yavruna karşı olan şefkatleridir. Yavrularına karşı olan şefkat. Allah anne babalara böyle bir şefkat vermiş. Kime karşı? Çocuklarına karşı. Kendileri yemez, onlara yedirirler. Kendileri giymez. Ben nasıl olsa yaparım yavrum. ben nasıl olsa doyarım gibi ve sair konularda daha detaya girmeyelim. İşte Allah böyle bir hakikat vermiş. Bu Hak isminin tecellisidir. Hak isminin tecellisi. Allah ihkakı hak yapıyor. Yani her hak sahibine hakkını veriyor. Her hak sahibine verdiği haktan da ona biz hakikat diyoruz. Ondan da istediği bir şey var. Nedir o? O da şu. Ve en âli hukuk dahi, hak da oradan geldi bakın. Hukuk dahi onların o şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. Allah'ın koyduğu bir kural. Hukuk da anne babanın evlatlarına gösterdiği bu sonsuz şefkat ve merhamete karşılık çocukların da anne babalara göstermeleri gereken şefkattir. Bu da hukuk. Dolayısıyla biz hukuk denince sadece devlete karşı sorumlu olduğumuz, yönetime karşı sorumlu olduğumuz hak ve hukukları kesinlikle sınırlandıramayız. İnsanın kendine karşı hak ve hukukları vardır. Anne babasına karşı, insanlara karşı, hayvanlara karşı, bitkilere karşı, her mevcudata karşı bir hukuku, hakkı var. En büyük hak Allah hakkıdır. Allah'a karşı hakları vardır. Ama bu insanlar içerisindeki en büyük hak da çocuğun anne babasına karşı olan hukuk. Hukuk. Allah bunu insanlardan istiyor. Çünkü onlar hayatlarını kemali lezzetle evlatlarının hayatı için feda edip sarf ediyorlar. Allah. Evlatlarının hayatı için kendi hayatlarını kemali lezzetle feda ediyorlar. Böyle ızdırapla, rahatsız olarak değil. Kemali lezzetle feda ediyorlar. Allah. Neyi? Kendi hayatlarını. Evlatlarının hayatları için. Öyleyse insaniyeti sukut etmemiş, yani alçalmamış, insanlıktan çıkmamış ve canavara inkılap etmemiş her bir velet. Bu çok ağır bir ifade. Hakikaten kendi açımızdan, toplum açısından çok dikkat edilmesi gereken, Üstad Hazretleri bu zamanda diyor, anne babaya karşı şefkat tamamen azalmış. Hatta bazı yerlerde neredeyse yok olmuş, Allah muhafaza. Bu asrın en büyük hastalıklarından birisi de bu. Anne babaya ve büyüklere karşı gösterilmesi gereken saygı, hürmet ve hasreten bakıma muhtaç olanlara karşı şefkat. Neredeyse Allah muhafaza birçok yerde kesilmiş. Onun için insaniyetten çıkmış, yetmez diyor. Ve canavara inkılap etmemiş. Niye? Çünkü hayvanlar da kendi hemcinsine karşı yapmadığı şeyi biz yapıyoruz. Allah muhafaza. Anne babasını dışlayan insanlar canavara inkılap etmiş insanlardır. Çünkü insaniyet İslamiyet-i Kübra'dır. İnsaniyet-i Kübra'dır İslamiyet. İslamiyet insaniyet-i Kübra'dır. Yani bir insan ne kadar İslami esaslara uygun yaşıyorsa o kadar insandır. Ne kadar onlardan ayrı, uzak duruyorsa o kadar insanlığından uzak duruyor demektir. Onun için Üstad Hazretleri insaniyeti kübra olan İslamiyet tabirini kullanır. Büyük insan kimdir? İyi Müslümandır. Evet. Gayrimüslimler de olsa yaşlılara saygılı olandır. Bir tanesi sormuş sahabilerden, ya Resulallah, annem yaşlı, bakıma muhtaç. Fakat gayrimüslim, müşrik diyor. Müşrik anneme hürmet edeyim mi? Bakımını yerine getireyim mi? Peygamberimiz evet diyor. Annene hürmet et, şefkat et ve bakımını üstlen. Kim diyor? İslam peygamberi. Kime diyor? Sahabiye. Kim için diyor? Müşrik bir anne için. Fesubhanallah. İslamiyet bu. Hazreti Ömer kendisi halife ama yaşlı kadınların gidip yemeklerini yapıyor. Çamaşırlarını yıkıyor. Yüklerini taşıyor. Hatta öyle ki dinimiz yaşlanmış kadınların bize mahrem de olsa ellerini öpmeye izin veriyor. Bu kadar yaşlılara hürmeti emreden bir din, eğer o insan bu yaşlı anne babasına gerekli hürmeti göstermiyorsa, bu diyor, insaniyeti sukut etmemiş, canavara inkılap etmemiş her bir velet, o muhterem, sadık, fedakar dostlara halisane hürmet ve samimane hizmet ve rızalarını tahsil ve kalplerini hoşnut etmektir. Buna bir örnek vereyim. Bediüzzaman Hazretleri'nin özelliklerinden birisi de şu. Hemen hemen çoğunuzun dikkatini çekmiştir. Her bir kalbi özelliğe, kalbi vicdani özelliğe bir örnek, numune gösterir. Mesela ibadet bahsinde der ki, iman kalbe ait bir özelliktir. Kişinin imanını siz göremezsiniz. Size gösteremez imanını. Ancak imanının göstergesi ibadetlerdir. Onun için vicdani olan şeylerin ortaya çıkması muhakkak belirtili bir özellik göstermesi gerekiyor. Neyle? Namazla. Mesela Allah'tan korktuğunu göstermenin ölçüsü günahlardan sakınmakla. Bir ölçü gösteriyor yani. Dinimiz bizden vicdana, iç dünyamıza ait olan özellikleri sergilememiz için muşahhas yani somut örnekler istiyor bizden. Şimdi buna bir örnek verelim. Bir evladın anne babasına samimi hürmet ettiğinin alameti nedir? Ben anne babamı seviyorum dediğinin göstergesi nedir? Bir, onlar ihtiyar olduklarında. İki, sana hiçbir faydaları kalmadığında. Üç, sana yük olduklarında daha fazla hürmet gösteriyorsan anne babanın sevdiğin manasına gelir diyor. Ölçü bu. Bir defa genç, dinç, çalışıyor ve sana faydası var. Ve bakıma muhtaç değil. Hatta o sana, senin bakımına yardımcı oluyor. Yaşlı da değil. O zaman seviyorum demek ölçü değil diyor. Ölçü, ihtiyar, bakıma muhtaç ve sana da hiçbir faydası yok. Subhanallah. Şimdi okuyalım. Bir, o muhterem, hürmete layık, sadık, fedakar dostlara. Sadık. Allah Allah. Yani sıddıkiyetin bir manası da bu işte. Çocuklarına karşı gösterdikleri her hal ve harekette samimiler. Doğru yani, siz merak etmeyin. Bakın, bir evladın anne babasına gösterdiği o tavırların samimi olduğunu biz bilemeyiz. Bir kadının eşine gösterdiği hareketlerin sadakatten geldiğini biz bilemeyiz. Bir beyin de eşine olan gösterdiği hareketlerin sadakatten geldiğini de biz bilemeyiz. Bunların ölçüleri var, dengeleri var. O yerinde okunabilir. Her birinin kendine göre dengesi var, ölçüsü var. Mesela ben kocama hürmetimde, saygımda sadıkım diyen bir kadın kocasından gördüğü bir harekette hemen dışlıyorsa bu sadakatinin derecesinin düşük olduğunu gösterir. Bunun aksini beyinden de aynı şekilde görebiliriz. Ben eşimi seviyorum diyen bir beyin bir gün yemeğini yapmasa, ertesi gün çamaşırını yıkamasa, ertesi gün kapıyı açmasa, kendi anahtarını aç dese vesaire. Eşine gösterdiği, kadın beyine gösterdiği hareketlerin hepsine son verse, hala kocası ona bir huri nazarla bakmıyorsa sadakatinin derecesinin küçüklüğünü gösterir. Bunlar ölçü, birer ölçü bunlar. Zor durumlarda sadakatin belirtileridir bunlar. Şimdi baba, anne çocuğu ne kadar kötü olursa olsun, ne kadar yaramaz olursa olsun, fedakarlıkta sadıktır. Gerçekten fedakarlığını gösteriyor. Evladından bir beklentisi olduğundan dolayı değil. Sırf babalık ve anneliğin şefkatinin neticesi olarak onu yapıyor. Madem muhteremdir ve madem sadıktır, fedakardır, Öyleyse bunlara karşı diyor, evlatların yapması gereken nedir? Bir, rızalarını tahsil. Onların razı olacakları şekilde hareket. İki, kalplerini hoşnut. Üç, dostlara bir, halisane hürmet. Ve sammen, işte bunun örneğini vermek için söylemiştim. Yani babamıza, annemize gösterdiğimiz hürmet ve şefkatin halisane olduğunun ölçüsü bu. Az önce verdiğim üç tane örnek. Bir tarihten bir anekdot aktarayım. Bir yerde şöyle bir şey okusanız. Üç kardeş anne babalarına bakmakla mükellef. İşlerinden bir tanesi rica ediyor. Babacı, kardeşlerim, ben babamdan düşecek muhtemel miraslarımın tamamını size bağışlıyorum şimdiden. Daha henüz onlar hayattayken muhtemel ne kadar mal düşme ihtimali varsa hibe ediyorum. Bunun karşılığında ne olur? Annemle babamın bakımını bana verin. Şimdi siz duyunca şöyle bir irkilir misiniz? Allah Allah, yanlış mı duyduk acaba? Biz de genelde anne babamın mirasından bana biraz fazla verin de onların bakımlarını ben alayım gibi bir şey. İşte o zatın kardeşlerine yaptığı bu teklif anne babasına olan hürmetin halisane olduğunun alametidir. Bir örnek daha vereyim mi? Biraz ağır olacak bu ama katlanacağız. Mecbur, halisane hürmeti anlamak için. Şimdi annenin çocuğuna, sadık fedakarına bir örnek verelim önce. Çocuk üzerine çişini yapmıştır, ıslatmıştır, yetmemiştir, yatağa da batırmıştır. Yetmemiştir, annesinin de üstünü batırmıştır. Anne ne yapıyor? Kalkıyor, üstünü, başını, yatağı, çocuğun üstünü, başını, icap ederse bir de banyo yaptırıyor. Yeni elbiselerini giydiriyor, altını bezlerle tekrar bezliyor ve öyle bir kucağına alıp sarılıp öpüyor ki bunu anlatmak mümkün değil. Bu ancak bir annenin yapabileceği sadakat derecesinde fedakarlıktır. Bunu anladık mı? Şimdi buna mukabil evlattan görmesi gereken halisane hürmete, samimane hizmete bakalım. Bir gün uyanmış, bakmış ki annesi, babası üstünü batırmış. Yatağa da batırmış. O da aynı çocukken kendisine yapıldığı gibi annesinin, babasının üstünü temizleyip, altını temizleyip, tekrar duş aldırıp, yeniden bezlerle altını bezleyip, üstünü değiştirip, elini hürmetle öpüp, bir emrin var mı anacığım, babacığım diyorsa, o çocukken annesinin yaptığı şefkat ve merhamete mukabil, bu da büyükken annesine babasına bir nebze şefkat ve hürmetle mukabele etmiş olabilir. Bilmiyorum ölçüleri verebildim mi? Şimdi cümleyi bir de okuyayım. Yani nereden çıkarıyorsun bunu demeyi. Okuduğum cümlelerden anladıklarımı size örneklendiriyorum. Diyor ki, sadık fedakar dostlara halisane hürmet ve samimane hizmet ve rızalarını tahsil ve kalplerini hoşnut etmektir. Amca ve hala peder hükmündedir. Teyze ve dayı anne hükmündedir. Bir hadis meali. Yani babanın kardeşleri baba gibidir. Annenin kardeşleri anne gibidir. Aynı hürmet ve saygıyı göstermek gerek. İşte o mübarek ihtiyarların vücutlarını istiskal edip Kur'an bize bunu emrederken, hak ve hakikat bunu gerektirirken, insan anne babasının varlığından rahatsız olup, onların varlığı ona ağır geliyorsa, ve subhanallah, daha detaya girmeyeceğim. Bir de ölümlerini arzu etmek, bazen duyuyorum. Vallahi hocam diyor, artık çekemez olduk. İki iyilikten birisini, ne kadar ayıp. Ne demek istiyor yani? Herkes anladı değil mi? Yani ya diyor Allah sağlık versin ki zaten hiç beklemiyorlar halinden. İki iyilikten birisi demesi yani ölsün de diyor. Hem kendisi hem biz kurtulalım gibi. Allah muhafaza. Allah'ın rahmeti onun hayatını devam ettirmek. Hikmeti onun hayatına devama izin vermiş de sana ne oluyor? Sen böyle bir defineyi bulmuşken, böyle bir hazineyi bulmuşken, ömrün uzaması için dua etmen gerekirken, Allah muhafaza, onların varlığını ağır görüp bir de onlar ölümlerini arzu etmek diyor. Ne demek? Ne kadar vicdansızlık ve ne kadar alçaklıktır bil, ayıl, kendine gel. Ey gafil diyerek nefsimize tokat vurmamız lazım. Ha, burada kim okuyoruz bu dersi? Nefsimizi okuyoruz. Evet. Bu dersi herkes kendi nefsine dinlemeli. Evet. Evet, hayatını senin hayatına feda edenin zevali hayatını arzu etmek, yani bak ne kadar güzel bir mantık. Hayatını senin hayatın için, istirahatın için, rahatın için icap ederse, eğer senin hayatının devam etmesi için onun hayatına son verilmesi gerekiyorsa, hayatına feda etme izni veriyor. Ben öleyim de diyor, yavrum ölmesin. Öyle değil mi? Benim diyor böbreklerim artık ne işe yarar diyor. Hiç olmazsa onun hayatına hayat versin gibi. Hayatını senin istirahatın için, hayatının devamı için feda etmeye hazır olanların hayatına son vermek isteğinde olmak ne kadar çirkin bir zulüm, bir vicdansızlık olduğunu anla. Bu olayın temeli. Şimdi yavaş yavaş konuyu açıyor. Ey derdi maişetle müptela olan insan. Üstad Hazretlerinin Risale-i Nur'da olayları işleyiş tarzı hayatın tamamen içindendir. Yani olması muhtemel uzak şeylere bizi götürmüyor. Hemen içinde bulunduğumuz olaylar yaşadığımız olaylarla bunu canlandırarak yaşatıyor. Yani bir nevi hayata hayat katıyor cümleleri. Bakın. Ey derdi maişete müptela insan. İnsanlar niye anne babalarının varlıklarından rahatsız olurlar? Biri bu. Onların varlıkları eve yüktür. Niçin? Derdi maişeti vardır da güya onun. Maişet sıkıntısı, gelir sıkıntısı, geçim derdi vardır da tabiri caizse. Ondandır. Ne diyor? Bil ki senin hanendeki bereket direği ve rahmet vesilesi ve musibet dafiyası hanendeki o istiskal ettiğin ihtiyar veya kör akrabandır. Üç tane şey söyledi. Bir defa bereket direği. Ne demek bereket direği? Yani senin kazandığın, evine getirdiğin maddi manevi neyin varsa mevcut olan şeylerin dahil, elde edeceklerin de dahil hepsini Allah onların vesilesiyle bereketlendiriyor. Bir zaman birisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde işte iki kişiye yetecek olan bir yemeğin 200 kişiye yetmesini garipsemiş. Ona dedim ki mesela dedim şimdi siz şunu garipsiyor musunuz? Toprağa bir gram ağırlığında olmayan bir çekirdeği attım. O çekirdekten onlarca, yüzlerce, binlerce insan doydu desem garipser misin? Yok hocam dedi, garipsemem dedi. Çünkü görüyoruz dedi, bir gram gelmeyen çekirdeği toprağa atıyoruz. Oradan hakikaten tonlarca meyve geliyor. E peki dedim, niye bu peygamberin eline girince bereketlenmesini garipsiyorsun? Ha, onu görüyor ya ve tedrici olarak kademe kademe oradan geliyor ya, onu toprak vermiyor ki. Bu açık ve net. Onu yaratan Allah. Bu bir çekirdeği bereketlendirip ağaç yapan, o odundan, odundan o güzel meyveleri süzüp çıkaran Allah. E peki şimdi toprağın eline verdiğin bunu, o odun yapıp o odundan da o meyveleri bereketlendiren Allah, senin evinde diktiğin, tabiri caizse o mübarek manevi direkler olan o insanlar yüzünden sana sıkıntı verir mi Allah? Hiç onların yükünü sana verir mi? Aksine onların vesilesiyle senin rızkını bereketlendirir. Bir, rahmet vesilesi başına rahmetin daha çok rahmetlerin dökülmesine vesile olurlar. İki, üç, musibet dafiyası. Sana, ailene, hatta o muhite gelecek belki birçok musibete de onların varlığı def olmasına, ve musibetlerin oraya gelmesine engel olmasına da vesile oluyor. Dolayısıyla sakın deme. Ha bir de dedi ki ihtiyar veya kör akrabandır. Hani bir kör var kardeşim, her şeyi dert. Oturması dert, kalkması dert, götüreceksin, getireceksin. Akraban da olabilir yani bu. Orayı ihmal etmeyelim. Anne baban olmayabilir, bir akraban olabilir veya bakıma muhtaç bir başkası da olabilir. Evine gider bakımını üstlenirsin, getirirsin vesaire. Sakın deme, maişetim dardır, idare edemiyorum. Çünkü onların yüzünden gelen bereket olmasaydı elbette senin dıyk maişetin daha ziyade olacaktı. Yani geçim derdi, sıkıntısı belki onlar olmasaydı daha fazla olacaktı. Bu hakikati benden inan. Bunun çok kat'i delillerini biliyorum. Seni de inandırabilirim. Fakat uzun gitmemek için kısa kesiyorum. Şu sözüme kanaat et. Kasem ederim, yani yemin ederim. Şu hakikat gayet kat'idir. Hatta nefis ve şeytanım dahi buna karşı teslim olmuşlar. Nefis ve şeytanım dahi buna teslim olmuşlar diyor. Buradaki teslimiyet şeytanın Müslüman olması anlamında değil. Zaten hiç açıklayacak. Nefsimin inadını kıran ve şeytanımı susturan bir hakikat sana kanaat vermeli. Şimdi açıklıyor. Evet, kainatın şehadetiyle nihayet derecede Rahman, Rahim ve Latif ve Kerim olan Halık-ı Zülcelal ve İkram çocukları dünyaya gönderdiği vakit arkalarından rızıklarını gayet latif bir surette gönderip ve memeler musluğundan ağızlarını akıttığı gibi. Bu örnek işte. Yani nefsimin inadını kıran, şeytanımı da teslime, susmaya tabir caizse susturan hakikatlerden biri bu. Çocuk dünyaya geliyor. Bu ister insani valideler olsun, ister hayvani valideler olsun. Hayvanların da yavrular dünyaya gelince, insanlar da yavrular dünyaya gelince, o çocuğun ağzını yapıştırmaktan başka elinden bir şey gelmez. Anne de o çocuğa hiçbir şey veremez. Ama Allah-u Teala o çocuğu anneye muhtaç ediyor mu? Etmiyor ya. Etmiyor. Anneye muhtaç etmiyor. Annenin kendi cüzi iradesiyle çocuğa bir şey yapmasına müsaade etmiyor. O memeler musluğundan iki süt çeşmesini o yavrunun bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde depolayarak gönderiyor. 6 ay boyunca o çocuğun hiçbir yabancı gıda almadan annenin verdiği süt ile hayatiyetini devam ettirecek şekilde Allah yaratıyor. Hatta çocuk diyelim 3 haftalık, 4 haftalık olduğunda neye ihtiyacı varsa süt o şekilde geliyor. İlk doğduğundaki süt ile 2 ay sonraki süt aynı değil. Niye bunu örnek verdi? Ayette dedi ya, Rabbirhamhuma kema rabbayani sagira. Onlar küçükken bana bakmışlardı ya, evet, işte biri bu. Allah onların vesilesiyle, peki, çocuk hükmüne gelen ve çocuklardan daha ziyade merhamete layık ve şefkate muhtaç olan ihtiyarların. Çok merak ettim. Çocuklardan daha çok şefkate ve merhamete layık ihtiyarlar diyor. Niye? Çünkü çocuğun aklı yetmediği için faraza yanlış da davransan çocuk fark etmiyor. Biraz geciktirsen farkında değil çocuk. Bak bak. Demek ki ihtiyarlar çocuklardan daha çok şefkate, merhamete. Daha çok serüp müteessir çünkü. Çabuk üzülürler. Senin bakacağın bir yan bakış onların kalplerini alt üst edebilir. Onların bütün babalık ve annelik şefkatlerini tarumar edebilir. Dünyalarını alt üst edebilir. Dünyaları kararabilir Allah muhafaza. Allah Allah. Daha çok diyorum. Onun için ihtiyarları çocuk olarak değil, çocuktan daha çocuk olarak görmek ve ona göre muamele etmek. Ama mesela bana kızıyor annem diyor, babam diyor. Ya kardeşim otursana diyor. Ya kızsın sana ne? Çocuk ağlayınca ağlıyor diyor musun? Çocuktur ağlar diyorsun değil mi? Ağlıyor çocuk böyle bağırıyor. Ne ağlıyor? Vallahi çocuktur ağlar. Ben de susturmak için uğraşıyorum. İhtiyar olunca anne baba niye ya babadır annedir der diyemiyorsun. Subhanallah. Bunları tahlil etmek lazım. Hayatın içinden örneklerle bu konuyu netleştirmek lazım. Bütün dünyaya Kur'an'ın bu hakikatlerini neşretmek hem de davranışlarımızla, hareketlerimizle biz Müslümanların görevleri. Evet. Onun için Allah Allah. Ne diyor? Subhanallah. Evet, kainatın şehadetiyle nihayet derecede Rahman, Rahim ve Latif ve Kerim olan Halık-ı Zülcelal ve İkram çocukları dünyaya gönderdiği vakit arkalarından rızıklarını gayet latif bir surette gönderip ve memeler musluğundan ağızlarına akıttığı gibi çocuk hükmüne gelen ve çocuklardan daha ziyade merhamete layık ve şefkate muhtaç olan ihtiyarların rızıklarını dahi bereket suretinde gönderiyor. Onların iaşelerini tamakar ve bakil insanlara yükletme. Sen zannediyor musun ki Allah o ihtiyar ve ihtiyarelerin geçim dertlerini sana yükler. Senin gibi mal hırsı gözünü burumuş tamakar ve senin gibi cimri malım azalacak diye korkan insanlara yükler mi? Allah Allah. Niye? Çünkü innallâhe huver razzâku zul kuvvetil metîn. Çünkü Allah rezzaktır. Kavi ve metindir. Allah Allah. Senin kuvvetine, senin çalışmana haşa muhtaç değil. Çünkü sendeki kuvveti de, sendeki çalışmayı da, sendeki nimeti de, seni de, her şeyini de, kainatı da, içindekileri de yaratan O'dur. Haşa. Rezzak da O'dur. Sen misin ki rezzak senin rızkına bıraksın? Allah. وَكَأَيِّ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ. Yeryüzündeki her canlının rızkını Allah kimseye yüklemez. Onları da sizi de rızıklandıran Allah'tır. Bu ayetlerin delil getirerek ayetlerin ifade ettikleri hakikati bütün zihayatın envai mahlukları lisan-ı halle bağırıp o hakikat-ı kerimaneyi söylüyorlar. Hatta değil yalnız ihtiyar akraba, belki insanlara arkadaş verilen ve rızıkları insanların rızıkları içinde gönderilen kedi gibi bazı mahlukların rızıkları dahi bereket suretinde geliyor. Bunu teyit eden ve kendim gördüğüm bir misal. Benim yakın dostlarım bilirler ki 2-3 sene evvel her gün yarım ekmek, o köyün ekmeği küçük idi. Muayyen bir tayinim vardı ki çok defa bana kâfi gelmiyordu. Ben çok insanlardan duydum. Çocuğumuz dünyaya gelince ne yapacağız diye endişe ediyorduk. Sanki çocuk doğunca bereketimiz arttı. Rızkımızda bir genişlik hissediyoruz. Sanki onun yüzünden biraz rahatladık mı ne diyenleri çok duydum. Eğer bunu hissetmiyorsa insan, bunun iki nedeni vardır. Bir, bereketi kendine veriyordur, çocuğa vermiyordur. İki, gerçekten bereket yoksa şükürsüzlükle Allah'ın vereceği berekete engel oluyordur. Küfran nimetle, nankörlükle onların yüzünden gelecek güzelliklere engel oluyordur. Aynı durum anne babalar için de geçerlidir. Aynı durum yaşlılar için de geçerlidir. Evet. Onun için evimize gelen bir kedinin bile rızkını Allah bize vereceği rızkın içinde gönderiyormuş. Örnek veriyor. Sonra 4 kedi bana misafir geldiler. Üstadım 4 kedi. O aynı tayinim hem bana hem onlara kâfi geldi. Çok kere de fazla kalırdı. İşte şu hal o derece tekerrür edip bana kanaat verdi ki ben kedilerin bereketinden istifade ediyorum. Kat'i bir surette ilan ediyorum. Onlar bana bar değil. Onlar bana yük değil. Onlar benim rızkıma engel değil. Ya ben onlardan minnet alırdım. Yani Allah'ım sen bunların vesilesiyle bana rızık gönderiyorsun. Ey kediler Sizin varlığınız benim rızkımı bereketlendiriyor. Teşekkür ederim size. Varlığınızı devam ettirin manasına. Allah Allah. Hakikaten bir hayvana bile bu şekilde bakmayı emreden bir dinimiz. Yukarıda özellikleri anlatılan bu anne babalara bakışı nasıl ifade eder? Hayallerimizi zorluyor değil mi? Allah Allah. Ya, hakikaten hayallerimizi zorluyor. Ne güzel ya. Elhamdülillah. Hayallerimizi zorlayan bir hakikati öğrenmeyi Allah bize nasip etmiş. İnşallah yaşamayı da nasip eder. Uygulamayı da nasip eder. Ey insan! Madem canavar suretinde bir hayvan, insanların hanesine misafir geldiği vakit, canavar suretinde hani aslana benziyor ya, kedi. Mesela tavuklarda canavar sureti yok değil mi? Gerçi onlarda da yırtıcı hayvanlar sureti var. Onlarda yırtıcı hayvanlar, kuşların sureti var. Ama kedi hakikaten küçük bir aslandır. Tam aslan suretinde ama aslan değildir. Bir canavar suretinde bir hayvan, insanların hanesine misafir geldiği vakit berekete medar oluyor. Hatta denebilir ki bu Allah'ın misafiridir. Allah misafirin rızkını o evin hanesine verdiği rızkın içinde gönderiyor. Doğru mu? Doğru. Öyleyse mahlukatın en mükerremi olan insan, şu tahlili bir dinleyelim. Öyle muhteşem bir tahlil ki. Bir defa mahlukat içerisinde en değerli varlık insandır. Çünkü bütün kainat insan için yaratılmıştır. Bu böyle. Tamam. Fakat insanların en mükemmeli olan ehli iman. Ha demek ki gayrimüslim de olsa insan değerlidir. Allah'ın en antika sanatıdır. İsterse bu kafir olsun, müşrik olsun, mecusi olsun, hindu olsun, budist olsun fark etmez. Çünkü Allah'ın sanatıdır. O insan sadece Allah'ın kendisinde gösterdiği güzel sanatları gizlediği için kafir oluyor. Yani bir insan Allah'ı inkar etmekle o sanat değerden düşmüyor. Yine Allah'ın sanatı o. Dolayısıyla mahlukatın en değerli varlığı, en mükerrem insandır. Ve gayrimüslim de olsa biz o insana hakaret edemeyiz. Zulmedemeyiz. Kalbini kıramayız. Hakkımız yok yani. Olay sadece gayrimüslimler aramızda olan düşmanlıkları, savaşları ömtene çıkararak biz onu bütün zamanımız için kullanamayız. Gayrimüslim de olsa, nitekim başta ifade ettiğim gibi müşrik olan annesine hürmet etmeyi emretmiş. Dinimiz gayrimüslim komşulara kesinlikle kalplerini kırmamayı, onlardan gelecek eziyetleri sabretmeyi emretmiş. Bakın, komşulardan gelecek gayrimüslim de olsa eziyetleri sabretmeyi. Hatta bir gayrimüslime eziyet etmeyi Peygamberimiz kendisine eziyet etmekle eş tutmuş. İfadeye bakın. Şu cümleyi okuyayım bir daha. Mahlukatın en mükerremi olan insan. Hatta öyle ki o mahlukatın cenazesi bile mükerrem. Tabi cenazesinden bir kılı koparamazsın. Bitti. Cenazesini eziyet edemezsin. Düşmanın da olsa, savaşta öldürmüş de olsan cenazesine zarar veremezsin. Hakkın yok. Bu kadar insan değerliyken devam ediyor. Bunların içerisinden ehli imanın durumunu varın siz hesap edin. Bunların içerisinden en mükemmeli olan ehli iman devam ediyor. Ve ehli imanın en ziyade hürmet ve merhameti şayan acize alil ihtiyarlar. Bunların da yaşlı, bakıma muhtaç olan, hastaları da en çok daha hürmete layık olanları daha devam ediyor. Allah Allah. Evet, alil ihtiyarların içinde şefkat ve hizmet ve muhabbete en ziyade layık ve müstahak olan akrabalar. Bunlar daha fazla hürmete layıklar. Devam ediyor. Ve akrabaların içinde dahi en hakiki dost ve en sadık muhip olan peder ve valide. Nasıl böyle olayı inceledi? Subhanallah. Hani şöyle bir şey değerlendir. İnsan her şey değerlidir. Evet. Ama söyleyin bakalım. Tırnaklarınızla parmaklarınız bir mi? Peki devam edelim. Parmaklarınızla kollarınız bir mi? Kollarınızla bacaklarınız bir mi? Bacaklarınızla gözünüz bir mi? İşte gözünüzle kafanız bir mi? Ve beyninizle kalbiniz bir mi? İfade bildim mi? Yani böyle insanlığı bize hepsini değerli varlıklar olarak tanıttı. Sonra kademe kademe o değeri daha değer, daha değer, daha değer, daha değer diyerek anne babaya getirdi. Bir insanın beyni ve kalbi gibi. İnsanlığın beyni ve kalbi hükmünde olan anne babaya getirdi. Evet, işte diyor, bunlar bir insanın hanede bulunsa, bir evinde bulunsa ne derece vesile-i bereket ve vasıta-i rahmet ve levle şuyuh erruka lesubbe aleykumul belâ'u sabba sırrıyla, yani beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı, sadece anne babayı alma, dikkat edin, beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı belalar sel gibi üstünüze dökülecekti. Ne derece sebebi defi musibet olduklarını sen kıyas eyle. Sizin ailenizin, sülalenizin, mahallenizin, ümmeti Muhammed'in, hatta belki insanlığın başına gelecek musibetlere engel oluyorlar. İşte ey insan, aklını başına al. Eğer sen ölmezsen ihtiyar olacaksın. El ceza min cinsil amel sırrıyla, sen valideynine hürmet etmezsen senin evladın dahi sana hizmet etmeyecektir. Burada bir mesele var, çok sorulan. Ben babama, anneme hürmet ediyorum, hizmet ediyorum ama o bana lanet okuyor. Yetmedi. O benim dini vecibelerimi yerine getirmeme engel olmak istiyor. Haksız. Onun için ben onlara hürmet etmiyorum, hizmet etmiyorum, bakımlarını yapmıyorum, kızıyorum. Yanlış. Cevabı nedir? Anne baba haksız da olsa evlat ona isyan edemez. Pederini rencide eden insan bozması bir canavardır diyor. İki cümleyi birleştirelim. Demek ki baba anne haksız da olsa evlat ona isyan edemez. Kalplerini rencide edecek bir hareketi içine giremez. Ne yapacak peki? Peki yapılan şeyler malum. Bunun ölçüsü şu. Allah'ın emirlerine aykırı bir tavsiyede, bir ısrarda bulunursa o dediğini yapmayız. Ama yine hürmete devam. Bir örnek vereyim mesela. Namazı kılmayacaksın diyor anne baba. Olabilir. Veya daha başka şeyler yapabilir. Kötü söz söyleyebilir. Kesinlikle mukabele etmiyoruz. Bir. İki. Hizmetimize devam ediyoruz. Üç. O dediği şeyi de yerine getiriyoruz. Namaz kılma mı dedi? Kılıyoruz. Yalan söyle mi dedi? Doğruyu söylüyoruz. Demek ki burada itaat edilmez. İtaat etmemek ayrı konu, isyan etmek ayrı konu. İtaat etmiyoruz ama isyan da etmiyoruz. Ölçü bunlar işte. Bir de okuyayım. Şimdi el ceza min cinsil amel sırrıyla, sen ona eğer hürmet etmezsen senin evladın dahi sana hizmet etmeyecektir. Eğer ahiretini seversen işte sana mühim bir define. Ahireti seversen cennetini kurtarırsın. Ebedi hayatını kurtarırsın bunların vesilesiyle. Onlara hizmet et. Rızalarını tahsil eyle. Eğer dünyayı seversen yine onları memnun et ki onların yüzünden hayatın rahatlığı ve rızkın bereketli geçsin. Devam ediyor. Yoksa onlar istiskal etmek, varlıklarını fazla görmek, yük görmek, ölümlerini temenni etmek ve onların nazik ve seri teessür kalplerini rencide etmek ile hasirat dünya vel ahira. Bir ayettir bu. Dünyası da ahireti de mahvoldu. Kaybetti. Yukarıda ne dedi? Eğer dünyanı istersen onlara gerekli hürmet ve saygı göster ki onların yüzünden rahat edesin. Bereket, rahat, huzur göresin. Bela ve musibetler engel olsun. Eğer onları seversen, eğer ahireti istersen yine hürmet et, hizmet et ki ahiretini kurtarasın. Bunlar yapmazsan dünyanda, ahiretinde mahvolacak. Ayeti ne güzel yerleştirdi. Eğer rahmet-i Rahman istersen, o Rahman'ın vediyalarına, yukarıda demiştim ya, Rahman'ın misafirleri diye, burada bir şey daha dedi, emanetlerine. Senin uhdene verdiği bu emanetlerine, Allah Allah. Anne baba, haseten ihtiyar olmuşlarsa ve haseten bakıma muhtaçlarsa, hele bir de hastaysalar, Rahman'ın emanetleridir. Fesübhanallah. Biz bir araba almıştık. Arabayı aldık götürdük şeye. Adıyaman'a. Burada kardeşimiz de var. Ya gece bize kızan birisi arabamızı çizmiş. Ya nasıl rahatsız olduk? Bu araba emanet. Ya ne diyeceğiz bu adama biz? Ya gittik ta Maraş'a. Adıyaman'dan Maraş'a. Gittik o çizilen yerleri kapatalım. Arabadaki o kusuru yok edelim diye. Ne kadar uğraştık. Şahidim var burada. Yahu bir demir ya. Bir demir saç. Evet. Ama emanet diye. Adam emanetine sahip. Hatta evin önüne de koyduk. Uzağa da koymadık. Hatta ışıkların olduğu yere koyduk zarar vermesinler diye. Gerekli tertibatı aldığımız halde. Tedbiri de aldığımız halde. Emanet bir arabaya zarar geldi diye. Ne kadar üzüldük. Ne kadar özür diledik. Kasıtlı olmadığı halde. Rahman'ın emanet olarak verdiği bu nazik ve nazenin canlıları, insanlığın en mükerrem, en muhterem olan varlıklarına ne diyor? O Rahman'ın vediyalarına ve senin hanendeki emanetlerine rahmet et. Ahiret kardeşlerimden Mustafa Çavuş isminde bir zat vardı. Dininde dünyasında muvaffakiyetli görüyordum. Sırrını bilmezdim. Bakın, dininde dünyasında muvaffakiyetli görüyordum. Çok enteresan. Dini hizmetlerde de muvaffak oluyormuş. Sırrını bilmezdim. Sonra anladım ki o muvaffakiyetin sebebi o zat ise ihtiyar peder ve validelerin haklarını anlamış ve o hukuka tam riayet etmiş ve onların yüzünden rahmet ve rahat bulmuş. İnşallah ahiretini de tamir etmiş. Bahtiyar olmak isteyen ona benzemeli. Allahümme salli ve sellim ala men gal. El cennetu tahti akdamil ümmahat ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena. İnneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Ekim 2010